Ayrım 3.
Osmanlıca'nın devreleri. Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde 3 devre vardır. Osmanlıca'nın 15. asrın sonu ile 16. asrın büyük bir kısmını içine alan ilk devresi, eski Anadolu Türkçesinde yazı diline sokulmaya başlayan Arapça ve Farsça unsurların Türkçeyi istila işinin çok süratlendiği devredir. Bu devre Osmanlıların İstanbul'a yerleşmesinden sonra kurulan saray hayatı ile başlamış, bu saray etrafında gelişen edebiyat ve kültür hayatının Arap ve Fars kültür ve edebiyatının nüfuzu altına girmesi, Türk yazı diline bambaşka bir istikamet vermiştir. Bu devrede Türkçe eski Anadolu devresindeki duruluğunu kaybetmiş, yabancı unsurların kesafeti iyiden iyiye artmıştır. Fakat daha sonraki asırlara göre henüz nispi bir sadelik göze çarpar gibidir. Yabancı kelime ve terkiplerin sayısı ve çeşitleri çok artmakla beraber terkip zincirleri henüz son haddine varmış değildir. Fakat iyice karışık dil yolunda çok süratli bir gidiş, çok kesif bir hazırlık vardır. Öyle ki devrenin sonu, yani 16. asrın sonları artık koyu Osmanlıca'nın tam bir başlangıcı haline gelmiştir. Böylelikle ilk devir sona ermiş ve Osmanlıca'nın yeni bir devri gelip çatmıştır. Bu devre Osmanlıca'nın ikinci devresi olup 16. asrın sonundan 19. asrın ortalarına kadar süren devredir ki başlıca 16. asrın sonu ile 17. ve 18. asırları içine alır. Bu devrede karışık dil koyuluğunun son haddine varmış, yapısı güç halle Türkçe'ye benzeyen yazı dilinde Arapça ve Farsça unsurlar arasında Türkçe unsurlar adeta görünmez olmuştur. Osmanlıca böylece Türkçelikten çıkmış bir hale geldikten sonra nihayet üçüzlü suni dilin en yüksek noktasından aşağıya doğru dönmeye başlamış ve üçüncü devresine girmiştir. Osmanlıca'nın aynı zamanda son devresi olan bu üçüncü devre 19. asrın ortalarından başlayıp 20. asrın başlarına kadar gelen, yani Tanzimat'tan 1908 meşrutiyetine kadar olan devri içine alır. Bu devrenin son örnekleri 1908'den sonra da Cumhuriyet'e kadar süratle ortaya çıkan yeni yazı dilinin yanında gittikçe zayıflayarak bir müddet daha devam etmiştir. Bu üçüncü devre karışık dilin koyuluğunu yavaş yavaş kaybettiği devredir. Osmanlıca bu devirde zaman zaman çok suni bir koyuluk göstermekle beraber umumi olarak bir çözülme yoluna girmiş durumdadır. Bu çözülme nihayet 20. asrın başlarında tamamlanarak Osmanlıca'nın hayatı sona ermiş ve Türkiye Türkçesine geçilmiştir. Osmanlıca'nın bu son devrini eskiden ayıran mühim bir fark da batıdan gelen yeni mefhumlar dolayısıyla yeni yeni Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin yazı diline sokulması ve uydurulmasıdır. Bu hususta bazen çok suni hareketler olmuş, lügat kitaplarına bakarak yazı yazanlar bile çıkmıştır. Fakat umumiyetle terkipsiz Türkçe'ye gidiş temayülleri artmıştır. Eski devirde de koyu Osmanlıca'nın yanında görülen oldukça sade dil örnekleri, bu son devrede umumi yazı dilinin yanı sıra sayılarını çok artırmışlardır. Bu devrenin sonları ise Türkçenin aydınlığa çıkışının açık müjdeleri ile doludur. Öyle ki bu devir eserlerinin bir eli Osmanlıca'da, bir eli Türkiye Türkçesindedir. Değişiklik bir neslin hayatı içinde ortaya çıktığı, daha doğrusu meyvelerini verdiği için artık dili bazen Osmanlıca, bazen Türkiye Türkçesi veya önce Osmanlıca, sonra Türkiye Türkçesi olan şahıslar görülür. Hülasa Osmanlıca'nın sonlarında yazı dili yabancı unsurlar ve terkiplerden süratle temizlenmiş, böylece 20. asrın başlarında terkipli karışık dil tarihe karışarak yerini Türkiye Türkçesine bırakmıştır. Nazım dili, nesir dili. Osmanlıca'nın kendi içinde yukarıda gördüğümüz şekilde 3 devreye ayrılan uzun tarihi boyunca nazım ve nesir sahasındaki görünüşü birbirinden farklı olmuştur. Bu fark bir yabancı unsurlar, bir de cümle yapısı bakımından nazım ve nesir dili arasında görülen ayrılıktır. Şiirin bilhassa divan şiirinin muhteva ve şekil bakımından muayyen ölçülere bağlı bulunması nazım diline de tesir etmiş ve Osmanlıca da umumiyetle tek bir çeşit nazım dili olmuştur. Buna karşılık Osmanlıca içinde ilmi ve didaktik eserlerde ayrı, edebi eserlerde ayrı bir nesir dili kullanılmıştır. İlmi nesir dili bir dereceye kadar sade ve basit bir dil, edebi nesir dili ise çok aşırı ve suni bir şekilde yabancı unsurlarla dolu, secili ve kelime grubu silsilelerinden örülmüş bir dildi. Bu iki çeşit nesir dili Osmanlıca'da daima yan yana yürümüştür. Burada şu noktayı belirtelim ki, adi nesirde edebi nesre göre bir sadelik ve basitlik vardı. Yoksa umumi olarak o da yabancı unsurlarla dolu karışık bir dil, bir Osmanlıca idi. İşte umumiyetle bir çeşit olan nazım dili ile iki çeşit olan nesir dili yabancı unsurlar ve cümle yapısı bakımından Osmanlıca içinde farklı bir durumda bulunmuşlardır. Yabancı unsurlar bakımından Osmanlıca'nın ilk devresinde nazım ve nesir dili aşağı yukarı birbirine yakındır. Yabancı unsurlar her ikisinde de çoğalmıştır. Daha çok nazım dilinde görülen terkipler eski basitliğini muhafaza etmemekle beraber bu devirde henüz fazla zincirleme halinde değildir. Umumiyetle nesir dili nazım diline göre daha sade bir durumdadır. Fakat nazım dili pek değişmediği halde nesir dili gittikçe ağırlaşmaktadır. Devrinin sonlarında bu gidiş hızlanmış ve nesir dili nazım diline göre çok ağır bir dil haline gelmiştir. Osmanlıca'nın en koyu devri olan ikinci devrede ise bu koyuluk hem nazımda hem nesirde görülür. Fakat nesirde çok aşırı bir durumdadır. Nazım dili ise eskiye göre o kadar ağırlaşmamış ve nesir dilinin yanında oldukça sade kalmıştır. Nazım dilinde eski basit terkipler yerini üçüzlü, dördüzlü ve daha geniş zincirleme terkiplere bırakmış, nesirde ise ağırlık ve koyuluk içinden çıkılmaz bir hale gelmiş, bilhassa edebi nesir Türkçe olmaktan büsbütün çıkmıştır. Üçüncü devrede ise nazım ve nesir dili birbirine yine yakındır ve her ikisinde de nispi bir sadeliğe gidiş vardır. Bu gidiş devre boyunca nesirde daha süratli olmuş, nazımda ise koyu Osmanlıca devrinde divan şiirinde de tek tük olarak görülebilen sade örnekler gittikçe artmakla beraber bol yabancı unsurlu ve terkipli dilden kurtulmak daha güç olmuştur. Devre bittikten sonra da Osmanlıca'nın Türkiye Türkçesi içine taşmaları daha çok nazım dilinde olmuş ve daha sonra tarihi hatıra olarak verilen tek tük Osmanlıca örneklerde hep nazım sahasında kalmıştır. Bu arada Türkçenin yakasını en geç bırakan eski dilin resmi muhaberede ve mevzuatta kullanılan köhne nesir dili olduğunu da unutmamak lazımdır. Türkçe bugün bile yakasını bu kırtasiye dilinden tamamıyla kurtaramamıştır. Fakat bu adi nesrin her devirde ağır olan çok hususi bir koludur ve umumi nesir diline ayak uyduramamasının fazla bir kıymeti yoktur. Osmanlıca'nın nazım ve nesir dili asıl, yabancı unsurlar bakımından değil, cümle yapısı bakımından birbirinden çok farklı bir durumdadır. Divan şiirinde mananın bir beyitte tamamlanması, bir beyit dışına taşmaması, kaidesi Türk cümlesinin yapısı için çok hayırlı olmuştur. Zira mananın bir beyitte tamamlanması demek, bir beytin hiç değilse bir cümle olması, bir cümlenin en çok bir beyit uzunluğunda bulunması demektir. Gerçekten divan şiirinde her beyit en çok bir cümleden, birçok defada birden fazla cümleden müteşekkil olmuştur. Bu suretle Osmanlı şiirinde cümleler daima kısa, unsurları sade ve yerli yerinde Türk cümleleri olarak kalmış, nazım dilinde Türkçe cümle yapısı, Türkçenin bütün tarihi boyunca hiç değişmemiş bulunan normal karakterini muhafaza etmiştir. Osmanlıca'nın bütün tarihi boyunca şiirde Türk cümlesi karşımıza daima sağlam olarak çıkar. Buna karşılık Osmanlı nesrinde Türk cümlesi tam bir perişanlık içindedir. Bu bakımdan nazım dilinin daima Türkçe kalabilmiş olmasına karşılık nesir dili çok az Türkçe olabilmiştir. Çünkü nesirde şiirdeki gibi belirli bir ölçüye sığmak mecburiyeti yoktur. Nesir cümle unsurlarının tam bir serbestliğe kavuştuğu sahadır. cümlenin bir bütün teşkil eden yapısını bozmadan o unsurları istenildiği kadar genişletmek mümkündür. İşte cümle unsurlarının nesir dilindeki bu serbestliği Osmanlıca'da tam bir başıboşluk haline gelmiştir. Yani nesir dilindeki serbestlik istismar edilerek bilhassa gerundium ve edat gruplarında olmak üzere cümle unsurlarının çerçevesi de sayısı da gelişigüzel bir şekilde genişletilmiş. Bu yüzden uzun uzun cümleler içinde cümle unsurları aralarında çok defa yanlış bağlar kurulmuş olarak bir araya getirilmiştir. Bu suretle Türk cümlesinin sağlam yapısı Osmanlı nesrinde umumiyetle bozulmuş ve cümleler çok defa büyük bir kelime yığınından ibaret kalmıştır. Cümle unsurları genişledikçe, cümle uzadıkça ona hakim olmak güçleşir. Cümle büyüyünce hakimiyeti elden kaçırmamak için dili iyi bilmek, onun kaidelerini iyice hazmetmiş olmak, onun yapısını teşkil eden örgü karşısında tam bir hassasiyete sahip bulunmak lazımdır. Üç dilli bir dil olan Osmanlıca'da ise yazıcılar maalesef Türkçeyi incitmeyecek bir nesir diline sahip olamamışlardır. Bunda Osmanlıca'nın karışık dil olmasının çok büyük bir rolü vardır. Bu karışık dilin öğretimi sırasında esas emek ve dikkat daima Arapça ve Farsça üzerinde toplanarak Türkçe ihmal edildiği gibi yazı yazarken de Arapça ve Farsça terkipler yapmak hevesi Türkçe'ye itina etmeye vakit bırakmamıştır. Bu hususta Türkçe'ye çevrilirken cümle unsurları Türk cümlesine uygun bir sıraya konmadan yerli yerinde bırakılan Arapça ve Farsçadan yapılmış tercümelerinde çok tesiri olduğunu unutmamak lazımdır. Hülasa, Osmanlıca'nın nesir sahasında Türkçe, bünyesine aykırı bir yapıya sahip cümlelerle bozuk düzen bir yazı dili manzarası göstermiştir. Bu bozuk düzenliği en çok Osmanlıca'nın ikinci devresinde görüyoruz. İlk devrede tercüme tesiri çok hissedilmekle beraber eski Anadolu Türkçesinden devralınan nesir dilinde cümle yapısı oldukça sağlamdır. Fakat ikinci devrede bu yapının Türkçe olan tarafı kalmamıştır denilebilir. Cümle yapısındaki bozukluğun nispeti ise yabancı unsurların derecesi ile cümle uzunluğuna göre değişik olmuştur. Yabancı unsurları fazla ve cümleleri uzun olan yazılarda bozukluk çok olmuş, oldukça sade ve kısa cümleli olan yazılarda ise daha az olmuştur. Osmanlıca'nın son devrine gelince, bu devrede nesir dilinin kısa zamanda Türkçe cümle yapısına kavuştuğunu görmekteyiz. Tanzimatla beraber nesirde artık Türk cümlesi sağlam bir yapıya sahip olmuştur. Bu devir cümleleri eskisi kadar olmamakla beraber yine bir hayli uzun olmuşlar fakat yapıları Türkçe'ye aykırı düşmemiştir. Arada sırada bozuk cümlelere rastlanmakla beraber umumi olarak nesir dilinde cümle yapısının büyük bir selamete çıktığı açıkça görülmektedir. Bu devrede nazım dilinde ise cümleler eskisinden daha fazla uzun olmak yoluna girmişlerdir. Yeni edebiyatla beraber mananın bir beyitte tamamlanması mecburiyeti ortadan kalkınca bir cümle icabında birkaç mısra içine yayılmış, böylece bilhassa devrenin sonlarına doğru uzun nazım cümleleri ortaya çıkmıştır. Böyle cümlelerde nadir olarak bazen yapı sakatlıkları görülmekle beraber, Osmanlıca'nın bu son devresinde de cümleler biraz uzadığı halde, umumi olarak nazım dilinin cümle yapısı her zamanki gibi sağlam kalmış, böylece Osmanlıca'nın ömrü tamamlandığı zaman, Türk cümlesi hem nazım dilinde hem nesir dilinde Türkiye Türkçesine sağlam bir yapı ile girmiştir. Türkiye Türkçesi 15. Türkiye Türkçesi Batı Türkçesinin 3. devresidir. Bugün de devam etmekte olan bu devre 1908 meşrutiyetinden sonra başlar. Bu yeni devrenin 1908 meşrutiyetinden sonra başlayan ve Cumhuriyete kadar devam eden ilk safhası Türkiye Türkçesinin başlangıç devri mahiyetindedir. Bu kısa devirde çok süratli bir şekilde ortaya çıkan yeni yazı dilinin yanında Osmanlıca henüz tamamıyla sahneden çekilmiş değildir. Fakat tam manasıyla son günlerini yaşamakta ve umumi dil olmaktan çıkarak muayyen kalemler tarafından tutulmaya çalışılan hususi bir dil durumuna düşmüş bulunmaktadır. Hasılı bu devir Osmanlıca'nın son örnekleri ile Türkiye Türkçesinin ilk örneklerinin yan yana bulunduğu devirdir. Osmanlıca'nın bu son örneklerine yeni dil gittikçe fazla sokulduğu gibi, yeni dilin ilk örneklerinde de bazı Osmanlıca unsurlar, eskimiş bazı kelimeler, bazı terkipler görünmektedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, değişik bir neslin hayatı içinde ortaya çıktığı için, Osmanlıca'dan yeni dilin ilk örneklerine bu şekilde ufak tefek taşlamalar olmuştur. Fakat yeni dil bu küçük taşlamalardan bu ilk devre içinde kendisini süratle kurtarmış, temiz Türkçenin sayısız örneklerini vererek Osmanlıca'yı kısa zamanda gerilerde bırakmıştır. Öyle ki Cumhuriyet devri başlarken Osmanlıca artık çoktan ölü bir dil haline gelmiş ve yazı dilinin bütün ufukları Türkiye Türkçesine açılmış bulunuyordu. Türkiye Türkçesini Osmanlıca'dan ayıran başlıca hususiyet onun yabancı unsurlar karşısındaki durumudur. Dilin iç yapısı, yani Türkçe bakımından Batı Türkçesinin bu iki devresi arasında bir devre farkı olmadığını, bu iki devrenin yabancı unsurlar bakımından ayrı devreler teşkil ettiğini yukarıda da açıklamıştık. Yabancı unsurlar bakımından bu iki devre arasında gerçekten çok büyük bir fark vardır. Bu farkın en ehemmiyetli tarafı terkipler bakımından olan ayrılıktır. Türkiye Türkçesi terkipsiz Türkçedir. Türkiye Türkçesinin en belirli vasfı budur. Bu bakımdan Türkiye Türkçesi Batı Türkçesinin en temiz devridir. Az ve basit olmakla beraber eski Anadolu Türkçesinde de yabancı terkipler vardı. Osmanlıca tam manasıyla terkipli dil demektir. Türkiye Türkçesi ise Türk yazı dilinin bu Arapça, Farsça terkiplerden kurtulmuş olduğu mes'ud devridir. Bir dil, yabancı bir dilin tesirinde kalabilir. Bu tesir, lügat hazinesinde, yani kelime sahasında kaldığı müddetçe, ne kadar aşırı olursa olsun, dil için bir tehlike teşkil etmez. Fakat kelime sahasını aşar ve kelime gruplarına, cümle sahasına el atarsa dilin yapısı tehlikeye girer, dilin gidişi çığırından çıkar. Dilin yapısını ayakta tutabilmek için bunlara mukavemet edebilmesi için çok sağlam bir bünyeye sahip bulunması lazımdır. Osmanlıca da Türkçe'ye korkunç bir nispette karışan Arapça ve Farsça terkiplerde bu şekilde kelime sahasında kalmayan, cümle sahasına giren yabancı unsurlardı. Türkçe'nin bünyesi çok sağlam olduğu için bunlara asırlarca mukavemet edebilmiş ve zamanı gelince onlardan kolaylıkla silkinerek kendi yapısı ile baş başa kalmıştır. Fakat bu yabancı unsurlar onun ifade kabiliyeti için çok zararlı olmuşlar, onun gelişmesine asırlarca çelme takmışlardır. İşte Türkiye Türkçesini Osmanlıca'dan ayıran en büyük vasıf, onun bu şekilde terkipsiz Türkçe olmasıdır. Bu sebeple Osmanlıca'nın sonları ile Türkiye Türkçesinin başlarında karşımıza çıkacak örnekleri de bu kıstasa göre ayırmak icap eder. Elimizdeki örneğin dili terkipli ise Osmanlıca, terkipsiz ise Türkiye Türkçesidir. Türkiye Türkçesi terkipler dışındaki yabancı unsurlar bakımından da Osmanlıca'dan çok farklıdır. Bir kere Türkiye Türkçesi Osmanlıca'daki yabancı çekim edatlarından Arapça, Farsça çokluk yapmak gibi yabancı kaidelerden de kurtulmuştur. Sonra yabancı kelime sayısı büyük ölçüde azalmış ve azalmaktadır. Fakat bir kısmı konuşma diline de yerleşmiş olduğu için Türkiye Türkçesinde bugün hala pek çok Arapça ve Farsça kelime vardır. Bu hususta Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin en temiz devri değildir. Osmanlıca ile mukayese edilemeyecek kadar temiz bir durumda olmakla beraber eski Anadolu Türkçesinden daha çok yabancı kelime ihtiva etmektedir. Demek ki Türkiye Türkçesinde yabancı unsur olarak yalnız çok sayıda Arapça, Farsça kelime kalmıştır. Bu arada bazı terkiplerde görülür. Fakat bunlar tek kelime muamelesi gören klişeleşmiş şeyler olup sayıları da çok azdır. Türkiye Türkçesinin diğer devrelerden bir farkı da Batı dillerinden bazı yabancı kelimeler almış olmasıdır. Türkiye Türkçesinde cümle yapısı da büyük bir aydınlığa kavuşmuştur. Bu devrede Türk cümlesi eski devrelerdeki karışık ve manasız uzunluğundan kurtulmuş, kısa, derli toplu, yanlışsız cümle haline gelmiştir. Osmanlıca'dan Türkiye Türkçesine geçiş, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak suretiyle olmuştur. Osmanlıca konuşma dilinden çok uzaklaşmış, son derece suni bir yazı dili idi. Türk yazı dilini daima temiz kalan konuşma diline yaklaştırınca, yazı dili kolaylıkla Türkçeyi bulmuş ve suni Osmanlıca tarihe karışmıştır. Esasen Türkçeye sokulmuş olan yabancı unsurlar, Arapça, Farsça gibi gerek menşe, gerek yapı bakımından Türkçe ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir Sami, bir Hint Avrupa dilinden gelme idi. Bu sebeple bu unsurlar Türkçenin bünyesi içinde daima yabancı kalmış ve büyük bir suniliğe dayanan iğreti durumları yazı dili konuşma dili kaynağına dönünce çabucak sarsılarak üçüzlü suni dil en kısa zamanda yıkılıp gitmiştir. Yazı dili konuşma diline yaklaştırılırken tabii öteden beri kültür merkezi olarak Türkçe bakımından esasen yazı dilinin dayandığı konuşma diline sahip bulunan Muhit'in dili yani İstanbul Türkçesi esas alınmıştır. Bu sebeple bugün Türk yazı dili yani Türkiye Türkçesi hemen hemen İstanbul konuşma dilinin İstanbul Türkçesinin aynıdır. Yazı ve konuşma dili olarak ikisi arasındaki fark en aşağı bir derecededir. Hülasa ana çizgileri ile başlıca vasıflarını belirttiğimiz Türkiye Türkçesi, bugün tam bir özdeşme, güzelleşme, gelişme halindedir. Batı Türkçesi bu son devre ile çok hayırlı bir yola girmiş ve Türk yazı dilinin bütün gelişme ufukları açılmıştır. Kuvvetli bir yazı dili olmak üzere gelişme yoluna giren Türkiye Türkçesinin yürüyüş hızı, devre boyunca memnunluk verici bir seyir göstermiş, 1928'de eski harflerin terk edilmesinden sonra ise büsbütün artmıştır. Bu devirde son zamanlarda bile arada sırada Osmanlıca bazı şiirler yazıldığı da görülmektedir. Fakat ölü dille yazılmış olan bu birkaç şiir şüphesiz ancak tarihi birer hatıradan ibarettir. Netice 16. Bütün bu yukarıdan beri söylediklerimizi toparlayacak olursak, demek ki Batı Türkçesi kendi içinde birbirini takip eden ve birbirine geçmiş bulunan üç devreye ayrılmaktadır. Bu devrelerin birincisi olan ve iki asır devam eden eski Anadolu Türkçesi Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlıların yazı dilidir. İkinci devre İstanbul'un fethinden Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar imparatorluğun yazı dili olarak 5 asra yakın bir ömür sürmüş bulunan Osmanlıcadır. Üçüncü devreyi teşkil eden Türkiye Türkçesinin hayatı ise henüz yarım asrı geçmemiştir. Yani Osmanlıca Batı Türkçesinin en uzun devresidir. Bu uzun devre Batı Türkçesinin aynı zamanda en güç devresidir de. Bu devir metinleri üzerine eğilirken üçüzlü yazı dilinde Türkçeden başka iki yabancı ortağın gerekli kaidelerini de bilmek lazımdır. Türkçeye kendi kaideleriyle girmiş bulunan bu yabancı unsurlar, bir taraftan eski Anadolu Türkçesinde görünmeye başlamış olduğu, diğer taraftan kelime halinde de olsa Türkiye Türkçesine de taşmış bulunduğu için bir dereceye kadar Osmanlıcadan önceki ve sonraki devreleri de ilgilendirirler. Osmanlıcadaki Arapça, Farsça unsurların mahiyetini öğrenmek, ilk ve son devrenin yabancı unsurlarını da yakından görüp bilmek demektir. Yani Osmanlıcanın yabancı unsurlarını kavramakla bütün Batı Türkçesinin yabancı unsur durumu aydınlığa çıkmış olur. Türkçe bakımından ise Osmanlıca Türkiye Türkçesinden farklı olmadığı gibi eski Anadolu Türkçesine de bağlıdır. Bu yüzden onun Türkçe cephesini ele alırken Türkiye Türkçesi ile eski Anadolu Türkçesini de ele almış oluruz. Hülasa, Batı Türkçesinin en karışık ve güç devri olan Osmanlıcanın iç ve dış yapısını incelerken, yalnız onun hudutları içinde kalmayarak bütün Batı Türkçesini göz önünde bulundurmak lazımdır.